Hacegan'dan Mektuplar. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Süleyman Derin.
Muhterem Erkam Radyosu dinleyicileri, yine bir Hacegan'dan mektuplar köşesinde sizlerle beraberiz. Bugün mektubumuza başlamadan önce inşallah öncelikle hepinize 15, 16, 17 Kasım tarihlerinde yaptığımız Uluslararası İmam Rabbani Sempozyumuna verdiğiniz katkılardan dolayı, gelmenizden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten uluslararası düzenlediğimiz bu sempozyum camiamıza layık şekilde çok başarıyla neticelendi. Pek çok katılımcı İmam Rabbani Hazretleri'nin hayatını, eserlerini, mücadelesini bize anlattı. Ve çok güzel bilgilerle İmam Rabbani'ye olan aşkımızı ve sevgimizi tazelemiş olduk. Gördük ki İmam Rabbani Hazretleri tasavvufla, tarikatla şeriatı birleştirmiş. Zira onun döneminde bazı felsefeciler, bazı Şiiler efendim ve Ekber Şah'ın dini ilahi oluşturma gayretleri altında İslam, İslam'ın kutsalları, ondan sonra peygamberlik müessesesi son derece yaralanmıştı. İkinci bin yılın müceddidi olan İmam Rabbani Hazretleri, kendisi, müritleri, halifeleriyle zamanın en güçlü padişahına karşı hak sözü söylemekten çekinmedi. Hatta Ekber Şah'ın oğlu Cihangir onun yerine padişah olduğunda kendisini ziyarete gitmiş ve kendisinden padişaha saygı secdesi yapması istenmişti. İmam Rabbani Hazretleri pek çok fetva olmasına rağmen o dönemin fukahasından ben Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmem diyerek orada saygı göstermeyi, secde etmeyi yani padişaha kabul etmedi. Ve bir sene, bir rivayete göre 3 sene hapiste kaldı. Ama bütün bu aralardaki çetrefilli, efendim zor, sıkıntılı zamanlara rağmen sonunda Cihangir'i ve o dönemin yönetimini tekrar İslami bir efendim idare şekline geri döndürdü. Hem de hiçbir şekilde iç çatışmaya, savaşa yer vermeden bunu başarmış oldu. Sevgisiyle, merhametiyle onları kuşattı. Yani fasıkları, günahkarları. Hatta efendim hapishaneye düştüğünde müritleri kendisine, efendim isterseniz padişaha zarar verelim, onu efendim belki ortadan kaldıralım, sizi kurtaralım gibi tekliflerde bulundular. İmam Rabbani Hazretleri bunları kabul etmedi ve dedi ki Ekber Şah'a, yani padişaha zarar vermek devlete zarar vermektir diyerek onun davasının barışla ama hakkı ve hakikati korkmadan, yılmadan söylemek olduğunu bütün ümmete göstermiş oldu. İnşallah bugün de 3. cilt mektubattan onun merhametle alakalı 24. mektubunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Onun ümmete karşı olan merhametini ve ashabla alakalı görüşlerini inşallah bu mektupta sizinle paylaşacağız. İmam Rabbani Hazretleri öncelikle bu mektupta Fetih Suresi 29. ayeti yazıyor müridine ve şöyle buyuruyor ayette. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Muhammed Allah'ın peygamberidir. Onun beraberindekiler ise kafirlere karşı çok çetin, kendi aralarında son derece merhametlidirler. Onları cemaatle rükû ve secde ederek Allah'ın lütfunu ve hoşnutluğunu dilerken görürsün. Nişanları yüzlerindedir secde eserinden. Bu onların Tevrat'taki misalleri. İncil'deki misalleri ise kendileriyle kafirleri öfkelendirmesi için filizini çıkarmış, onu güçlendirmiş, sonra kalınlaşıp sapı üzerine dimdik doğrulmuş, çiftçilerin hoşuna giden bir ekin gibidir. Onlardan iman edip de iyi işler yapanlara Allah hem bir bağışlama vaat buyurdu, hem de büyük bir mükafat. Şimdi tabii ki muhterem dinleyici kardeşlerim, Bu ayet-i kerim hakikaten Müslümanları çok güzel tarif ediyor. Öncelikle Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın büyük ve azim bir peygamberidir. Ondan sonra ne geliyor? Onun diyor yanındaki ashab-ı kiram, onun o günkü ümmeti kafirlere karşı çok zorlu, cesur, atılgan ama kendi aralarında son derece merhametlidir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yani müminleri merhamet sıfatıyla hem de son derece aşırı merhametli olarak tarif ediyor. Şimdi imam bu ayeti şöyle açıklıyor. Allah Sübhanehu bu ayette birbirlerine karşı rahmet, sevgi ve muhabbet içinde olmaları sebebiyle beşeriyetin efendisinin ashabını övmüştür. Demek ki Allah Teala ashabı neyle övüyor, hangi vasıflarıyla övüyor? Onların kendi aralarındaki merhametiyle o ashabı övüyor. Devam ediyor imamımız. Zira ruhama kelimesinin müfredi yani tekili olan rahim kelimesi merhamette mübalağayı içermektedir. Biliyorsunuz muhterem dinleyiciler, aynı zamanda Rahman, Rahim Allah'ın sıfatıdır. Yani Rahim, Rahman Allah'ın bütün insanlara, bütün mahlukata karşı olan sıfatı. Rahim ise Allah Celle Celaluhu'nun müminlere karşı olan merhametidir. Sadece onlara mahsus olan merhamettir. Burada tabi ruhema olarak Allah Celle Celaluhu'nun sıfatı olan bu sıfatla müminlerin sıfatlandırılmış olmasının sebebi demek ki bir mümin kalitesi ne kadar artarsa Allah'ın o merhametini kendi üzerinde görür. Yani bir insan ne kadar peygambere benzerse o kadar Allah Celle Celaluhu'nun cemali sıfatlarını kendi üzerinde görür. İmam devam ediyor. Sıfatı müşebbeh olması hasebiyle de bu rahimlik, merhamet süreklilik ifade etmektedir. Yani o merhamet sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken, ashabın arasındayken var olan bir merhamet değil, onun vefatından sonra da bütün ashab-ı kiram vefat edinceye kadar hep böyle kalmıştır. Onlar daima merhametli olmuşlardır. Onların arasındaki bu muhabbet ve birbirlerine gösterdikleri bu merhamet hem Peygamberimiz sayken hem de vefat ettikten sonra devam etmiş ve süre gelmiş olmalıdır. Birbirlerine karşı olan bu rahmet ve muhabbete ters düşen her şey daimi surette onlardan kaldırılmış olmalıdır. Yani muhterem dinleyiciler, nasıl ki ashab-ı kiram birbirine karşı son derece merhametliydi, saygılıydı, sevgiliydi, bizim de eğer ashabın yolundan gidiyorsak onlar gibi merhametli olmamız gerekir. Bugün maalesef üzülerek görüyoruz ki ümmet kendi arasında bu merhameti yeterince gösterememektedir. Nice Müslümanlar zenginlik ferah içinde yaşarken başka yerdeki Müslümanlar fakir fukara yaşamaktadır. Nice ailelerin içinde hanımlara karşı sertlik, ne bileyim nice iş yerlerinde belki üstü olanlar, güçlü olanlar alttaki Müslüman kardeşlerine gerekli merhameti gösterememektedirler. Bu sebeple ben hakikaten çok üzülüyorum. Bilhassa İslami camialara ait olan kurumlarda, kuruluşlarda böyle merhametsizlik bize hiç yakışmıyor. Talebeye karşı merhametsizlik, altta çalışanlara karşı merhametsizlik gerçekten çok sıkıntılı oluyor. O yüzden muhterem dinleyiciler, biz merhameti, sevgiyi kendimizin en değişmez ana karakterimiz ve vasfımız yapmak durumundayız. Devam ediyor İmam Hazretleri mektubunda. Birbirlerine buğz etme, kin, haset ve düşmanlık içinde olma ihtimali daimi olarak onlardan kaldırılmıştır. Demek ki ashab-ı kiramın birbirlerine karşı böyle kötü, buğz, kin gibi duygular beslemesi Allah Teala'nın efendim yardımıyla onların kalplerinden çıkarılmıştır. Ayette geçen umum ve istirak yani kapsayıcılık ifade eden vellezine me'ahu kelimesinin de gerektirdiği gibi sahibi kiramın hepsi bu güzel vasıfla sıfatlanmıştır. Çünkü ayet-i kerimede Muhammedur Resulullah vellezine me'ahu yani o peygamberle beraber olanlar. Yani burada peygamberle beraber olanların azı, çoğu, bir kısmı demiyor ayet-i kerime. Bütün ashab-ı kiramı kapsıyor. Zira Allah Resulü en büyük mürşit. Onun kadar büyük mürşit, onun kadar büyük veli, eğitici, ne derseniz deyin, terbiyeci hiçbir zaman gelmemiştir ve gelmeyecektir. Eğer ondan sonra gelen dönemlerdeki bazı Allah dostları bile müritlerini, evlatlarını güzel şekilde terbiye edip onları merhametli hale sokabiliyorsa, bu sıfatı Allah Resulü'nde az görmek, azımsamak, ashab-ı kiramın birbirine karşı merhametsiz olduğunu düşünmek kesinlikle bizlere yakışmaz. Sahabe-i kiramın hepsi bu güzel vasıfla sıfatlanmıştır. Sahabenin önde gelenlerin durumu nasıldır düşünmek lazım. Yani Allah Resulü'nün yanında bulunan normal sahabeler Allah tarafından eğer övülüyorsa, bir de onun daha böyle mahbubu olan, daha gözdesi olan ashab-ı kiram, Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz, acaba onların merhametleri ne kadardır, siz bir varın tahmin edin diyor İmam Rabbani Hazretleri. Zira bu sıfat onlarda tam ve en kamil şekliyledir. Bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetim içinde ümmetime karşı en merhametli olan kimse Ebu Bekir'dir buyurmuştur. Demek ki Ebu Bekir Efendimizin merhameti, sevgisi ümmete karşı diğer ashaba göre daha da fazladır. Zaten ashabın merhametli olduğunu Rabbimiz kendi Kur'an'ında şehadet ediyor, ona şahitlik ediyor. Bir de Allah Resulü'nün özel şehadetleri var bazı ashab-ı kiram için. Ebu Bekir Efendimiz ve Ömer Efendimiz bunlardan ikisi mesela. Yine devam ediyor imam mektubunda. Hazreti Ömer Faruk'la ilgili olarak da şöyle buyurmuştur Peygamberimiz. Benden sonra peygamber gelecek olsaydı o peygamber Ömer olurdu. Yani peygamberlik için gereken her şey ve bütün kamil vasıflar Hazreti Ömer Efendimiz'de toplanmıştır. Ancak Hatemur Rusul ile birlikte peygamberlik devri kapandığı için peygamberlik makamıyla şereflenememiştir. Tabii ki Allah Resulü Hatemül Enbiya, Hatemur Rusul, yani son peygamber olduğu için ondan sonra peygamber gelemeyeceğinden Ömer Efendimiz peygamber olamamıştır. Ama başta merhamet, yani peygamberlik için en çok gerekli olan vasıf olan peygamberlik, özür dilerim, merhamet Ömer Efendimiz'de en yüksek şekilde vardır. Tabi bazıları Ömer Efendimizin zaman zaman sert uygulamalarını duymuş olabilir ama Hazreti Ömer'in o celadeti, o şiddeti Allah için, Allah sevgisinden dolayıdır. Yoksa ümmete karşı bir gılzet, bir sertlik düşünemeyiz. Yine buyuruyor İmam Efendi, imamımız, peygamberliğin gereklerinden birisi halka karşı son derece şefkatli ve merhametli olmaktır. Ayrıca kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem sohbetiyle şereflenmiş bir topluluktan şefkate ve merhamete zıt düşen rezilliklerin, haset, kin, öfke ve düşmanlık gibi kötü huyların sadır olması nasıl tasavvur edilebilir? Tabi Allah Resulü için, peygamberlik için en önemli vasıf merhamet olunca buradan şunu anlayabiliriz muhterem dinleyiciler. Allah dostu olmak, Allah'a yakın olmak, iyi bir sufi olmak için de en başta gereken vasıf merhametli olmaktır. Tasavvuf demek Allah'a karşı tazim, mahlukatına karşı ise merhamettir. Et-ta'zim li emrillah ve şefaka li halkillah diye bunu bizim sufiler tabir ederler. Allah'ın emirlerini elimizden geldikçe büyükleyerek, saygı göstererek, ihtiram göstererek yerine getirmek ama bunun yanında Allah'ın mahlukatına karşı da merhametli olmaktır. Anlatılır Beyazlı Bistami Hazretleri bir seyahati esnasında bir ağaç altında mola verir. Yemeğini yer, çıkınını sarar, tekrar biner atına, devesine, neyse, uzun bir yolculuk yapar. İkinci mola yerine bakar ki o çıkınının kenarında iki tane karınca var. Der ki ben bu hayvanları vatanlarından cüda ettim. Onları yuvalarından ayırdım der. Tekrar o bineğine biner. 3 saat 5 saatlik uzunca bir yolu o günün şartlarında geri sürer bineğini ve o iki karıncayı o en son yemek yediği ağacın altına tekrar geri bırakır. Herhalde biz olsaydık ne yapardık? O bohçaya bir üf derdik. O karıncaları vatanlarından uzak yabancı diyarda ölüme terk ederdik. Bunlar da Allah'ın mahlukatıdır. Yani karınca olmak demek, küçük olmak demek, önemsiz olmayı gerektirmiyor. O yüzden muhterem dinleyiciler, Peygamberimizin bizde görmek istediği, Allah Celle Celaluhu'nun bizde görmek istediği en önemli vasıf merhamettir. Bizim Nakşi silsilesine baktığımızda hakikaten bu merhametin çok önemli olduğunu, büyük meşayihin Bahattin Nakşibend Hazretleri'nin mesela bu yolla terbiye edildiğini görüyoruz. Kendisi hastalara, hayvanlara, yollara hizmet etmiş. Yani yaralı hayvanları tedavi etmiş. Hasta insanların hastalığını tedavi etmiş. Yolları süpürmüş ki ümmeti Muhammed'e zarar vermesin diye. Merhametin yüce böyle kabına varılmaz ufuklarını, zirvelerini bizim meşayihimizde tabii ki Allah Resulü'nün hayatından güzel yansımalar olarak görebilmekteyiz. Peki yani bizim sufilerde bunu gördüğümüz halde maalesef bugün hani Muharrem ayındayız. Yaralarımız büyük. Ehl-i Beyt'e yapılan zulümler efendim hakikaten bütün samimi müminlerin kalbini yaralar. Ama böyle bir yoldan çıkarak yani bu olaydan yola çıkarak bütün ashab-ı kiramı veya ashab-ı kiramın çoğunluğunu merhametsiz birbirlerine kılıç çeken efendim insanlar gibi görmek de bize yakışmaz diyor İmam Hazretleri ve konuyu şimdi alıyor merhamet konusundan. Bu ashab-ı kiramın merhametine halel getirecek, laf getirecek bazı iddialara cevap vermek istiyor. Niye muhterem dinleyiciler? Çünkü bazı insanlar Allah Resulüne saldırmaya cesaret edemiyor. Allah Resulü o kadar büyük zirve ki ona ne yapsanız erişemiyorsunuz. Bu sefer onu bırakıp onun etrafındaki o muhterem, değerli sahabesine ulaşmak, onları incitmek ve yaralamak, onlar vasıtasıyla de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kemalatının büyüklüğünü efendim gündeme getirmek ve onu biraz daha yani böyle terbiyesinin etkisinin az olduğunu sanki bilerek veya bilmeyerek meselenin sonu buraya çıkıyor. Böyle bir şekilde Allah Resulü tasvir edilmiş oluyor. O yüzden İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatının hemen hemen her yerinde en çok yaptığı iş Allah Resulü'nün savunulmaya ihtiyacı yok zaten. Ama ashab-ı kiramın belki bu manada savunulmaya, tezkiye edilmeye ihtiyacı yok ama hani insanların kafasındaki yanlış düşünceleri temizlemek açısından İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu sık sık yapıyor ki aman diyor ümmeti Muhammed'den bazı insanlar sağdan soldan duydukları laflarla ashab-ı kiram hakkında suizanına düşmesin, yanlış düşüncelere kapılmasın diyor. Ve şöyle buyuruyor İmam Hazretleri. Zira onlar bütün ümmetlerin en hayırlısı olan bu ümmetin içindeki en üstün insanlardır. Onlar bütün dinleri nesheden, onların hükmünü kaldıran bu dinin en kıdemlileri ve önde gelenleridir. Çünkü onların yaşadığı asır en hayırlı asırdır. Dostları ise bütün peygamberlerin en üstündür. Yani ashab-ı kiram en hayırlı ümmettir. Küntüm hayrı ümmetin uhrucet linnâs ayetinde buyurulduğu gibi ve yine hadis-i şerifte buyuruluyor. En hayırlı çağ benim çağımdır diyor Peygamber Efendimiz. Yani hadislerle, ayetlerle çok açık ve net olarak görüyoruz ki Allah Resulü'nün dönemi en hayırlı dönemdir. Ve onun etrafındaki insanlar, ashab-ı kiram da insanların en hayırlısıdır. Sahabenin rahmet edilmiş bu ümmetin en düşük seviyedeki fertleri için bile ağır kabul edilen bu tür çirkin vasıfları olsaydı bu ümmetin en üstünü olabilir miydiler? Yani bizim veya bazı insanların itaati gibi eğer onlar kendi arasında kin, nefret duyguları yaşasaydı, birbirlerine sırf dünyevi menfaatler için zarar verseydi bunlar nasıl bir hayırlı ümmet olurdu ki? Onlar hakkında kötü düşünmek bu manada hem Kur'an'ın hem de sünnetin bildirdiği o güzel efendim ifadelere aykırı düşmektedir. Bu ümmet hangi sebeple en hayırlı ümmet olurdu? İmanda önce olmanın Allah yolunda malları infak etmekte ve canları feda etmekte başı çekmenin meziyeti ve üstünlüğü ne olurdu ki? Yaşadıkları asrın en hayırlı asır olmasının etkisi ne olurdu? Beşeriyetin efendisinin sohbetinde bulunmuş olmanın fazileti neye yarardı? Hakikaten bu sorular çok can alıcı sorular. Eğer ashab-ı kiram Yani bazıları iddia ettiği gibi kin, nefret, efendime söyleyeyim hubbü cah hastalıklarıyla mağlul olsaydı Allah Resulü'nün sohbetinde bulunmalarının fazileti, sahabe olmanın ne tür bir fazileti olabilirdi ki? Devam ediyor şimdi İmam Hazretleri, çok daha güzel bir soru soruyor. Bu ümmetin velilerinin sohbetinde bulunanlar bile bu çirkinliklerden kurtulabilirken bütün ömürlerini peygamberlerin en hayırlısının sohbetinde geçiren, mallarını ve canlarını onun dinini güçlendirmek, yüceltmek ve Allah'ın ismini yükseltmek için seferber eden bir topluluğun bu çirkinliklere bulaşmış olması vehmine kapılmak nasıl mümkün olur? Çok güzel bir soru hakikaten. Bugün değil mi muhterem dinleyiciler? Birazcık manevi terbiye alan bir insanla bile çok güzel ahlak, merhamet, sevgi, saygı görülürken ömrünü Allah Resulü ile beraber geçirmiş. 23 senesini hatta daha uzun ondan önceki, İslam'dan önceki dönemi de Allah Resulü'nün etrafında geçirmiş Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, daha pek çok ashab-ı kiramda merhametsizlik vasfını bulmak nasıl bir mümine yaraşabilir ki? Devam ediyor. İmam Hazretleri bu sorunun da cevabını esasında şöyle tersinden veriyor ki kendimize gelelim, efendim duygularımıza, düşüncelerimize bir çeki düzen verelim. Ancak Allah muhafaza, beşeriyetin en hayırlısının büyüklüğü ve yüceliği küçük görülürse ve onun sohbetinin ümmetin velilerinden birinin sohbetinden daha noksan olduğu düşünülürse bu dediğiniz yani ashabın merhametsiz olması mümkün olabilir. Biz böyle bir durumda Allah Teala'ya sığınırız. Böyle bir düşünceden, böyle ashab-ı kiram hakkında lüzumsuz ve efendim yakışıksız şeyler düşünmekten diyor İmam Hazretleri, Allah'a sığınırız. Kesin bir kabul olarak bilinir ki bu ümmetin içinde hiçbir veli sahabeden herhangi birinin mertebesine ulaşamaz. Nerede kaldı ki peygamberin mertebesine ulaşabilsin? Şeyh Şibli radıyallahu anh demiştir ki Resulullah'ın ashabına saygı göstermeyen ona iman etmiş olmaz. Hakikaten çok güzel bir soru soruyor ve güzel bir cevap veriyor. Ashab-ı kiramın ahlaki durumunda zaaf aramak esasında Allah Resulü'nün başarısında, onun terbiye mürebbi olmasında bir kusur aramaktır. Ve dolayısıyla da Şeyh Şibli Hazretleri'nin ifade ettiğine göre ashaba saygı göstermemek, ashab hakkında suizanda bulunmak Allah göstermesin Resulullah'a imanda bir sıkıntı yaratır. Çünkü biz inanıyoruz ki Allah Resulü insanlığın efendisi, beşeriyetin seyidi, bütün peygamberlerin efendisi iken, o kadar yüce, yüksek mertebeye sahip iken, onun etrafındaki Kur'an'la övülmüş, hadislerle övülmüş insanların düşük seciyeli insanlar olmasını düşünmek esasında hani bir insanın nasıl ki arkadaşı kendine benzerse Allah Resulü hakkında şüpheye düşmeyi gerektiriyor. İnşallah şimdi kısa bir ara veriyoruz. Mektubumuzun geri kalan kısmını ikinci bölümde devam edeceğiz inşallah.
Hacegan'dan mektuplar devam ediyor.
Evet muhterem dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3. cilt 24. mektup. İmam Rabbani Hazretleri mektubun 1. bölümünde daha çok ashab-ı kiramın hepsinin adil olduğundan, birbirlerine karşı sevgili ve saygılı olduğundan bahsetmişti. Peki ashab-ı kiram arasında yaşanan, daha sonra da işte efendim Şii kardeşlerimiz tarafından daha çok gündeme getirilen bazı problemler hakkında ne diyeceğiz? Hakikaten bu konuda da muhterem dinleyiciler bilgi sahibi olalım. Bu konuda İmam Rabbani Hazretleri çok dengeli, çok güzel, çok akıllı ve mantıklı fikirleri var. Bunu öğrenmekte büyük fayda var. Çünkü zaman zaman bu tür tartışmaları duyuyoruz, görüyoruz. Bazı kardeşlerimiz Ehl-i Beyt şeyiyle bir tarafa taanda bulunabiliyor. Bazen de Ehl-i Sünnet adına Ehl-i Beyt'in hakkı yenmiş de olabiliyor. İki tarafın da hakkını vermek gerekiyor. Bu konuda şimdi İmam Rabbani Hazretleri Ali Efendimiz'e muhalif olanları ve ona taraftar olanları değerlendirerek mektubunda şunları ifade ediyor. Bazıları Hazreti Peygamber'in ashabını Hazreti Ali'ye muhalif olanlar ve Hazreti Ali'nin yanında olanlar şeklinde iki fırka olduğunu zannediyor. Kafalarında böyle bir ashab-ı kiramı bölme, iki ayrı kompartımana koyma hastalığı var diyor bazılarımızın aklında. Onlara göre bu fırkalardan her biri diğerine karşı düşmanlık, kin ve nefret duyguları taşımaktadır. Sahabeden bazısı takiye gereği ve bazı çıkarlarını düşünerek bu vasıflarını gizlemiştir. Esasında kin ve nefret olmasına rağmen diyor bir kısım sahabe haşa Ali Efendimiz de takiye yaparak bu kin ve nefretini gizlemiştir iddiaları var. Sahabeden bazısı takiye gereği ve bazı çıkarlarını düşünerek bu vasıflarını gizlemiştir. Böyle düşünenler bu çirkin rezilliklerin birinci asra kadar sürdüğünü iddia etmektedir. Bu vehimleri sebebiyle Hazreti Ali Kuddise Sürruh'un muhaliflerini, Hazreti Ali Kerramallah ve Şeyh'in muhaliflerini şer ile anmakta ve onlara uygunsuz bir takım şeyler nispet etmektedirler. Yani Ali Efendimiz'in karşısında gibi gördükleri bazı ashab-ı kirama ona zulmettiğini, Ali Efendimiz'in elinden hakkını aldığını, hilafeti gasp ettikleri gibi daha sonradan çıkan bazı iddiaları, fikirleri ashab-ı kirama yakıştırıyor bazı gruplar. İmam Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsaf etmek lazım. Çünkü meselenin böyle olduğu düşünülürse her iki fırkada yara alır. Hem Ali Efendimiz'in fırkası hem de onun karşısında düşünülen Muaviye Efendimiz'in ve onun fırkası grubu da yara almış olur. Nasıl? Her iki fırkada bu çirkinliklerle vasıflanmış olur. O zaman bu ümmetin en faziletleri bu ümmetin en şerlileri durumuna düşürülür. Yani Allah diyor ki bu ümmetin en faziletlisi ashab-ı kiramdır. Özellikle de o dört halifedir. Ama biz bu iddialarımızla onları bu ümmetin böyle birbirlerine efendime söyleyeyim tuzaklar hazırlayan çok şerli insanlar olduğunu söylemiş oluruz bu tür fikirlerle diyor. Hayırlı olan bu fırka şerli hale getirilmiş olur. Böyle bir vehimden hareketle Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i şerle anmak ve din büyüklerine uygunsuz şeyler nispet etmek hangi insafa sığmaktadır? Halbuki Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh bu ümmet içinde takvası en çok olan zat olduğu Kur'an ayetiyle sabittir. Allah Teala onun için o ki Allah yolunda malını verir ve temizlenir buyurmakta. Leyl suresi ayet 18. Müfessirlerin çoğunluğuna göre bu ayette kastedilen zat Ebubekir Efendimiz'dir. Öyle olunca yani bizzat ayet tarafından tezkiye edilmiş bir zat hakkında bu tür olumsuz, yakışıksız fikirler, iddialar ileri sürmek bir müminin Allah göstermesin itikadında yaralar diyor İmam Hazretleri. Ve devam ediyor. Allah Sübhanehu bir kişinin en hayırlı ümmet olan bu ümmetin en muttakisi olduğunu söylemişse düşünmek lazım. Böyle bir zatı tekfir etmek, fasıklık veya sapıklıkla nitelemek son derece şeni ve çirkin bir şeydir diyor İmam Hazretleri ki maalesef bazı guluv, şianın bazı efendim aşırı uçları bu hatayı işlemektedirler. Allah hepimizi onlardan muhafaza buyursun. Özellikle bu Muharrem ayında bu tür konuların çokça gündeme geldiği günümüzde muhterem dinleyiciler biz dilimize sahip olmalıyız. Ashab-ı kiram arasında yaşanan bu efendim olumsuz veya işte bazı tatsızlıkları büyütmeden ama dersler çıkararak onlardan ibret alarak bu hadiseleri geçiştirmek en güzelidir. Devam ediyor İmam Hazretleri ashab-ı kiram hakkındaki görüşlerini bu sefer fıkıh imamlarımızdan da destek alarak şöyle buyuruyor. İmam-ı Şafii başta olmak üzere büyük selef imamları Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in radıyallahu anhuma bu ümmetin en üstün ve en faziletli şahsiyetleri olduğuna dair sahabe ve tabi'in icması olduğunu belirtir. Hazreti Ali Kerramallah ve Şeyh de Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in üstünlüğüne hükmetmiştir. Çünkü Ebu Ali Efendimiz hem Ebubekir Efendimiz döneminde hem de Ömer Efendimiz döneminde onlara çok yakın olmuş, onlara yardımcı olmuştur. Hatta aralarında sıhriyet ilişkisi de olmuştur. Böyle olunca Ali Efendimizin takiye yaptığını düşünmek, yani yıllarca ki Allah aslanı hakkı ve hakikati söylemekten bir an olsun çekinmeyen, bütün savaşlarda en önde kahramanca savaşan Ali Efendimiz'i böyle korkak derekesine düşürecek bir takiyeyi ona hakikaten nispet etmek çok büyük bir hatadır. Devam ediyor İmam. Büyük muhaddislerden olan Zehebi der ki, Hazreti Ali'den Keremallah veçe bunu 80 küsur kadar kişi rivayet etmiştir. Neyi rivayet etmiştir? Ebu Bekir Efendimizin ve Ömer Efendimizin üstünlüğünü kabul etmesini 80 küsur efendim muhaddis rivayet eder. Yani bu konuda neredeyse bir icma oluşmuştur. Peki sadece Sünniler mi düşünüyor Ebu Bekir Efendimizin ve Ömer Efendimizin üstünlüğünü, yoksa Şiilerden de Sünniler gibi düşünenler var mı? Bu konuda yine İmam Hazretleri bazı Şii kardeşlerimizin bu konuda Sünnilerle aynı fikirde olduğunu şöyle ifade ediyor. Şia'ya yakın olan Abdurrezzak da Hazreti Ali'den yapılan bu nakil sebebiyle Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in radıyallahu anhuma'nın üstünlüğüne hükmetmiştir. O şöyle der. Madem Hazreti Ali Ebubekir ve Ömer'i kendisinden üstün görmüştür, o halde ben de Şeyhayn'i, yani Ebubekir ve Ömer Efendimiz'i ondan üstün görüyorum. Eğer Hazreti Ali onları kendisinden üstün görmeseydi, ben de onları Hazreti Ali'den üstün görmeyecektim. Bir yandan Hazreti Ali'yi sevdiğimi iddia edip, diğer yandan ona muhalefet etmem büyük bir vebaldir. Gerçekten çok güzel bir yorum var burada bir Şii alim tarafından. Hem Ali Efendimiz'i sevip de onun sevdiklerini sevmemek, hatta onun sevdiklerinin aleyhinde bir sürü iftiralar uydurmak, hiçbir Müslüman kardeşimize, Sünni olsun, Şii olsun, yakışmaz. Bunu çok güzel ifade ediyor İmam Hazretleri. O halde kitap, sünnet, icma ve hatta Hazreti Ali'nin de kabulüyle ümmetlerin en hayırlısı olan bu ümmetin en üstün olduklarına hükmedilmiş insanları noksan görmek ve onlara hakaret etmek hangi insafa ve hangi dindarlığa sığar diye soruyor İmam Hazretleri. Dindeki hangi hayır anlayışıyla bağdaşır? Tabii bu konuda bir de İmam Hazretleri güzel bir yorum getiriyor. Çünkü bu mektubun konusu merhametti. İslam merhamet, sevgi, şefkat dinidir diyoruz. Bazı kardeşlerimiz İslam'ı sevgi, merhamet değil de sanki lanetleme dini gibi algılıyor. Bazı insanlara lanetler yağdırıyor. Bu bir mümine, Müslümana yakışmaz. Zaten suçlu olan eğer suçluysa cezasını çekecektir. Tekrar bizim lanet etmeyi bir din gibi, bir ibadet gibi görmemizin hiçbir gerekçesi yoktur muhterem dinleyiciler. İmam Hazretleri de gayet bunu güzel şekilde şöyle ifade ediyor. Eğer bir kişiye sövmekte hayır ve ibadet olsaydı, Kur'an'ın hükmüyle lanetlenen ve reddedilen Ebu Leheb ve Ebu Cehil'e sövmek hayır olurdu ve bundan dolayı birçok hasenat elde edilirdi. Çirkinlik ve düşmanlık içeren sövgüde hiç hayır olur mu? Doğrudur muhterem dinleyiciler, değil mi? Kur'an-ı Kerim Tebbet suresinde Ebu Leheb'e, başka yerlerde Ebu Cehil'e lanet ediyor. Elleri kurusun diyor. Doğrudur, bunlar lanetlenmiştir. Buna rağmen mesela biz sabah oturup da, değil mi, Allah Allah demek yerine La ilahe illallah Muhammed Resulullah veyahut da peygamberimize salatü selavat getirmek yerine Allahümme sallallahu seyyidina Muhammed yerine lanetullahi ala Ebu Cehil, Ebu Cehil'e lanet olsun, Ebu Leheb'e lanet olsun diye tesbih çeksek, bu tabii ki Allah Resulü'nün sevmediğine cephe almak, düşman olmak vazifemiz, ama lanet etmekte de bir hayır yoktur. Bir, yani ibadet sahibi verilmez. O yüzden dinimiz böyle başkalarını lanetlemeyi bizlere emretmemiştir. Onların kötülüğünü biliriz. Yeri geldiğinde lanet ederiz ama bunu bir tesbihat gibi, bir virt gibi dilimize devamlı dolamak bir Müslümana yakışmaz diyor İmam Hazretleri. Özellikle de bu sövgü hak etmeyen birine yapılırsa ne kadar çirkin olur. Tamam, belki Ebu Leheb'e, Ebu Cehil'e, din düşmanlarına efendim lanet etmek yeri gelince ibadettir. Ama bunu diyor hele hak etmeyen Ebu Bekir Efendimiz'e, Ömer Efendimiz'e, Ayşe anamıza yaparsak Allah göstermesin, bu ne kadar çirkin, ne kadar tehlikeli bir durumdur. Bir şeyi ait olduğu yerden başka bir şeye koymak zulümdür. İki şey ve iki konum arasında fark vardır. Dolayısıyla zulümden zulme de büyük fark vardır. Yani bir insan, bir Müslüman kardeşine zulmetmesi çok büyüktür, çok ayıptır. Ama hele bir de ashab-ı kirama zulmederse, ona lanet ederse, bu ne kadar büyük bir zulümdür, bunu düşünmek gerekir diyor İmam Hazretleri. Şimdi İmam Hazretleri Ebu Bekir ve Ömer Efendimiz'i savunduktan sonra bu sefer sözü Osman Efendimiz'e getiriyor ve şöyle buyuruyor. Hazreti Osman'ın hilafeti sahabe-i kiramın icmasıyla ve en hayırlı asır olan o dönemdeki büyük, küçük, kadın, erkek herkesin ittifakıyla sabittir. Bundan dolayı alimler Hazreti Osman'ın hilafeti konusunda sağlanan ittifak ve icma diğer üç halifeden hiçbirinin hilafetinde gerçekleşmemiştir demişlerdir. Çünkü onun hilafetinin başlangıcında o dönem halkı bu konuda çok ihtiyatlı davranarak yoğun bir tereddüt hali yaşamış ve daha sonra meseleyi kabul etmişlerdir. Yani Ebu Bekir Efendimiz de Ömer Efendimiz de biraz daha hızlıca olan bu kabul Osman Efendimiz de daha uzunca bir tefekkürden sonra yapıldığı için artık onun hilafeti konusunda hiç şüphe kalmamış. Herkes ittifakla onu halife olarak kabul etmiştir. Bilmek gerekir ki sahabe-i kiram kitap ve sünneti bize ulaştıran ilk nesildir. İcma da onların asrına bağlıdır. Eğer onların hepsi ya da bazıları delalet, yani sapıklık, fısık ile vasıflanmış olursa dinin de tamamı veya bir kısmı artık itimat edilmez hale gelir. Yani biz muhterem dinleyiciler, bazı fırkaların iddia ettiği gibi, eğer ashab-ı kiramı bazı onlara böyle yalancılık gibi, çekememezlik, kıskançlık gibi duyguları onlara atfedersek, o zaman onlardan rivayet edilen hadislere, hatta hadisler bir tarafa, onlardan rivayet edilen, cem edilen Kur'an-ı Kerim'e karşı saygımız, acaba güvenimiz kalır mı? Zaten bugün müsteşriklerin de, batılıların da en çok yaptığı iş, peygamberimize dil uzatamıyorlar. Ona yapılan hiçbir iftiranın tutmayacağını bildikleri için ne yapıyorlar? Ashab-ı kiramı birbirine karşıymış gibi gösterip onlardan bir parsa toplamaya çalışıyorlar. İmam Hazretleri gayet güçlü şekilde sorduğu sorularla bütün değişik Müslüman gruplara, fırkalara hakikaten tefekküre davet ediyor ve onlara tekrar şöyle hitap ediyor. Kur'an-ı Kerim'i toplayan Hazreti Osman'dır. Hatta Hazreti Sıddık ve Hazreti Faruk'tur. Eğer bunlar makbul olmayan ve adaleti tartışmalı kişiler ise Kur'an'a nasıl itimat edilebilir? Bildiğimiz gibi ilk defa Ebu Bekir Efendimiz Kur'an'ı o nüshaları bir araya getirdi. Yani o taşlar, efendim hayvan derileri üzerine yazılan ayetleri toparladı. Ömer Efendimiz zamanında bunlar Hafsa validemize sandık içinde ne oldu? Emanet edildi. Ama Kur'an'ı ilk defa nüshah haline getiren, mushaf haline getiren kimdir? Yazdıran Osman Efendimiz'dir. Eğer biz bu ashab-ı kiramın ulularına, büyüklerine böyle yakışıksız işler atfedersek, onlara bunlar yakıştırırsak, peki bugün elimizdeki olan Kur'an-ı Kerim'e nasıl güvenebiliriz? Şüphesiz bizim Kur'an-ı Kerim'de en ufak bir şüphe yoktur. Ashab-ı kirama karşı kalbimizde Allah'a hamdolsun, ehli sünnetin hiçbir kötü düşünce yoktur. Ancak bazı fırkalarda olan bu düşünceler de gerçekten yersizdir. Zira onlar da bu tutumlarıyla kendileri içinde çelişkiye düşerler. Çünkü Osman Efendimiz'e güvenemezsek onun cem ettiği, yazdırdığı Kur'an-ı Kerim'e de güvenememiş oluruz. Devam ediyor İmam Hazretleri. Bu sefer Ali Efendimiz zamanındaki o çıkan, işte Muaviye radıyallahu anh ile arasında çıkan harplere işaret ediyor bu sefer. Tabii yani bu olayı da görmezden gelemeyiz. Hakikaten böyle istenmeyen, maalesef talihsiz bir savaş da olmuştur. Şimdi oraya getiriyor lafı. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh hilafeti döneminde cereyan eden tartışmalar ve münakaşalar heva ve heves sebebiyle olmamıştır. Evet, bunlar olmuştur. Böyle bir mücadele olmuştur. Ama bunlar hevadan, hevesten, makam sevgisinden değil. Neden kaynaklanmıştır? İçtihat hatasından. Yani iki tarafta içtihat seviyesindedir. Muaviye Efendimiz de içtihat seviyesindedir. Ali Efendimiz içtihat etme seviyesindedir. Ama bir taraf içtihatta hata yapmıştır. İmam Hazretleri bu konuda çok, çok cesur. İçtihat eden tarafın da kim olduğunu bizlerle paylaşıyor. Yani o konuda da hakkı söylemekten çekinmiyor. Ve şöyle buyuruyor. Ehl-i sünnet vel cemaat alimlerine göre o dönem savaş ve tartışmalarda haklı olan Hazreti Ali kerramallahu veçhe idi. Haklılık konusunda şüphe yok. Haklı olan Ali Efendimiz'di. Ona muhalif olanlar ise hata etmişlerdi. Ancak buradaki hata içtihata dayandığı için o hatalı içtihadın sahibine değil uzatılamaz. Ve o kişi ayıplanmaz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki içtihat eden müçtehit yani içtihat etme yetkisine sahip olan, gücüne, kabiliyetine sahip olan insan doğru yaparsa bir sevap, özür dilerim doğru yaparsa iki sevap, hata yaparsa bir sevap alır diyor. Yeter ki içtihat edecek derecede ilmi ve bilgisi olsun. Şimdi ashab-ı kiramın her iki grubu da hakikaten içtihat seviyesinde bilgileri var. Tamam, bir taraf hata yapmış. Hata yapan taraf da Ali Efendimiz'in tarafı değil. Ali Efendimiz haklı. Bunu apaçık söylüyor İmam Hazretleri. Bu konuda hiçbir zaman Ali Efendimiz haksız görmüyor. Ama diyor ki madem böyle bir olay olmuş, iki tarafta kendine göre bazı gerekçeleri var. İki tarafı da lanetlemek bize yakışmaz diyor. Şöyle düşünelim muhterem dinleyiciler. Bazen bir aile içinde bir tartışma, efendime söyleyeyim, bir kavga olabiliyor. Burada bazen koca, bazen hanım, bazen çocuklar, değil mi? Hatalı olabilir. Ama buradan yola çıkarak bütün bir aileyi kötülemek, ailenin bütün fertlerini dışlamak gerekmiyor. Bir taraf hatalı olabilir, onu kabul ederiz ama bu İslam ailesi, bu ümmet bir arada devam etmeli, yaralarını kendi içinde sarmasını bilmelidir. Bunu söylüyor İmam Hazretleri. Yoksa Ali Efendimiz haksız, onun hakkını saklamak gibi haşa böyle bir tutumu da yok. Hazreti Ali kerramallahu veçhe tarafının haklılığı ve muhaliflerinin hata yapmış olmaları açıktır. Ehl-i sünnet bunu söylemektedir. Bunun ötesine giderek muhaliflere dil uzatmak ve onları lanetlemek anlamsız ve fuzuli bir iştir diyor İmam Hazretleri. Tamam, haklı taraf Ali Efendimiz'dir. Burada kalalım. Diğer tarafın da haksız olduğunu bilelim. Ama bunun ötesine geçerek ashab-ı kiramın bir tarafına dil uzatmak, onlara lanet etmek diyor, kesinlikle zararlıdır diyor. İtikadımıza zarar verir. Elimizdeki Kur'an-ı Kerim'in güvenilirliğine laf getirir diyor böyle düşünceler. Çünkü onlar, yani hep Ali Efendimiz'in tarafında olanlar, karşısında olanlar, hepsi Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sahabesidir. Bazıları cennetle müjdelenmiştir. İçlerinde Bedir ashabından olup günahları affedilmiş ve kendilerinden ahiret azabı kaldırılmış olanlar vardır. Nitekim sahih hadis-i şeriflerde şöyle varit olmuştur. Allah Teala Hazretleri Bedir ehlinin haline muttali oldu da dilediğiniz yapın, sizleri mağfiret etmişim buyurdu. Tam muhterem dinleyiciler, bu hadis-i şerif Bedir ehline katılan ashab-ı kiram için olmuştur, varit olmuştur. Zira o ashab-ı kiram İslam'ın en zor zamanında, en güçsüz zamanında, en zor şartlarda Allah ve Resulü'nün arkasında olmuş. İslam'ı ayağa kaldırmak için İntansurullah yansurküm ayetinde buyurulduğu üzere Allah'ın dinine yardım etmiş kimselerdir. O sebeple ondan sonra gelen ashab-ı kiram, yani Bedir ehli hata yapmıştır. Mesela Mekke'nin fethi esnasında Hatib bin Belta radıyallahu anh ne yapmış? Mekke'ye haber uçurmuş. Dikkat edin, Allah Resulü geliyor Mekke'yi fethedecek gibi. Ve yakalanmış biliyorsunuz o haber ulaşmadan. Ama Allah Resulü'nü affetmiştir. Çünkü Bedir ehlinin bu tür ufak tefek hataları, günahları affedilmiştir. Bu hadiste buyurulduğu üzere buradan yola çıkarak, yani Ali Efendimiz'in tarafında da Bedir ehli var, onun karşısında da Bedir ehli var. Bunlar içtihat hatasıdır. Böyle bir kötü kasıt yoktur bunların bu yaptığı hatada. O yüzden biz onların bu aralarındaki mücadeleye kabul ederiz haklı tarafı, haksız tarafı, ama dilimizle taraf tutarak, bir tarafa lanet ederek bu efendim olmuş bitmiş hadiseye karışmayız diyor İmam Hazretleri. Yine devam ediyor delil getirmeye. Onların bazısı da rıdvan biatıyla şereflenmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağacın altında biat edenlerden hiç kimse cehenneme girmeyecektir buyurmuştur. Biliyorsunuz rıdvan biatı, hatta Osman Efendimiz katılamamıştı o biate. O anda Mekke'ye müşriklere elçi olarak gönderilmişti. Hatta orada dediler ki müşrikler, istersen sen bir tavaf et. Osman Efendimiz tavaf etmedi. Biraz gecikince Osman Efendimiz sanki esir edildi, öldürüldü gibi bazı bir şaya ortaya çıkmıştı. Bütün ashab-ı kiram orada Allah Resulüne Şecre-i Rıdvan denen o ağacın altında ne yaptılar? Beyat ettiler. Hatta Efendimiz de kendisi Osman Efendimiz'in adına beyat etti. O yüzden bu anlaşmadaki beyat edenler, ağacı altında beyat edenler Allah'ın çok makbulü, şerefli insanlardır. Öyle olunca bunlardan da iki tarafta olan ashab-ı kiram bulunmaktadır. Bütün bunlar gösterir ki muhterem dinleyici kardeşlerim, ashabın arasındaki biz bu mücadeleye dilimizle dahil olmayız. Onların halini Rabbimize bırakırız. Şüphesiz ki Rabbimiz her şeyi en iyi bilendir. Devam ediyor İmam Hazretleri. O halde iyice düşünmelidir. Bu denli büyük olan bu insanları şer ile anmak ve onlarla ilgili suizanda bulunmak hangi insafa ve hangi dindarlığa sığar? Peki diyor İmam Hazretleri, ashab-ı kiramın adil olması, merhametli olması, belki peygamberimizin hayatında iken Kur'an-ı Kerim'in yani o ifadeleri o dönem için geçerli olur. Acaba Allah Resulü aramızdan ayrılıp vefat edince ashab-ı kiramdan bu merhamet, sevgi, saygı kaldırılmış olamaz mı gibi bir soruya da bir şöyle cevap veriyor. Üç halife cennetle müjdelenmiştir. Bu sahih hadislerde sabit olmuş ve manevi tevatür derecesine ulaşmış bir gerçektir. Dolayısıyla onlar için küfür ve dalalet, yani sapıklık ihtimali yoktur. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Bedir ashabındandır. Sahih hadislerde belirtildiğine göre Bedir ashabı mutlak surede affolmuştur. Ayrıca bunlar rıdvan biatına katılmışlardır ki yukarıda da belirtildiği üzere sahih hadisler bu biata katılan herkesin cennetlik olduğunu haber vermektedir. Demek ki hiçbir şekilde, yani Allah Resulü eğer hayatındayken bunlar cennete gidecek demişse bu ashab-ı kiram hakkında, bunlar artık bu sadakati, doğruluğu onun vefatından sonra da korumuş olmaları gerekir. Aksi takdirde Allah Resulü bu müjdesinde haşa hata yapmış olur ki böyle bir şey mümkün değildir. Allah Resulü müjdesinde hata yapmaz. Hata yapmadığına göre o zaman hata bizim düşüncemizdedir. Bizim bazı kardeşlerimizin, bazı grupların yanlış zanlarındadır. Hazreti Osman radıyallahu anh Bedir Savaşı'na katılmamıştır. Çünkü eşi, ki o Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kızdır, hastalandığı için Hazreti Peygamber onu Medine'de bırakmış ve kendisine Bedir ashabına verilen ecir sana da verilmiştir demiştir. Hazreti Osman rıdvan biatına da katılmamıştır. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini Mekke'ye Kureyş'e elçi olarak göndermiş ve onun adına kendisi biat etmiştir. O kadar mübarek bir hali var ki Osman Efendimizin, kendisi biat etmemiş ama Allah Resulü bizzat onun adına biat etmiştir. O yüzden muhterem dinleyici kardeşlerim, netice olarak mektubumuzu burada özetlersek, ümmeti Muhammed'in en önde gelen vasfı merhamettir. Peygamberler için en önemli vasıf da yine merhamettir. Allah Resulü'nün ashabı ayette belirtildiği üzere kendileri aralarında herkese karşı son derece merhametli ve şefkatlidir. Onlar arasında sadır olan bazı ufak tefek mücadeleler, savaşlar merhametsizlikten, kinden, nefretten değil, olabilir. Onlar da insandır, hata yapmıştır. İçtihat farkındandır. Ama hadiste buyurulduğu üzere içtihat edenler doğru yapsa da, hata yapsa da sevap alır. Nitekim ashab-ı kiramın Ali Efendimizin tarafında olmayanlar hata yapmıştır. İmam Hazretleri bunu açıkça ifade eder. Bu konuda Ali Efendimizin yanındadır. Ama bazı kardeşlerimizin, bazı grupların yaptığı gibi de ashabın bir kısmını lanet etmek, onları aşağı görmek, kötü görmek hatasına düşmez. Bizleri bu konuda uyarır. Şu mübarek Muharrem ayı içinde inşallah biz de ehl-i sünnet olarak bu düşüncelerimizi, bu efendim inançlarımızı tekrar gözden geçirelim. Ashab-ı kiramın bir kısmına karşı içimizde eğer en ufak bir kırgınlık, dargınlık veya suizan varsa bunlardan kurtulmaya bakalım. Onlar arasındaki mücadeleyi Rabbimize bırakalım ve inşallah bütün ashab-ı kirama karşı saygıda, sevgide hata yapmayalım. Yine yeni bir mektupta buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin sevgisine, muhabbetine, merhametine tevdi ederim. Hoşça kalın.
Profesör Doktor Süleyman Derin'le Hacegan'dan Mektuplar programını dinlediniz.